Ayrım 16, son tanık Glenn Mead, sayfa 170. 24. kısım. Almaya sarılarak uzun süre öyle kaldı. Sonunda ikisi de gözlerini sildikten sonra Larry kadınları kanepeye götürdü ve annesinin oturmasına yardım etti. Carla Alma'nın elini bırakmadan oturdu. Larry bu duygusal karşılaşmanın iyi mi yoksa kötü bir haber mi olduğunu pek anlayamadan asabice gülümsedi. Sesinde kuşkulu bir tınıyla "İyi misin anne?" diye sordu. "Evet, evet iyiyim. Carla eski dostum benim. Onu yeniden gördüğüm için o kadar mutluyum ki. Beni kurtaran küçük kız oydu, bu kız o." Larry gülümsedi. "Öyle mi? Ciddi misin? Hey, böylesi buluşmalara pek sık rastlanmıyor artık. Bunu kutlamak için birer Eric Brandy'sine ne dersiniz?" Carla'nın cevap vermesine fırsat bırakmadan kahve unutuldu ve Larry 3 şat bardağını doldurdu ve bardakları kahve sehpasının üzerine dizdi. "Anne, Carla, sağlığınıza, Jiveli." Alma bardağını beceriksizce kavradı. Carla kendininkine dokunmadı. Bu pek de içkiyle kutlanacak bir vesileye benzemiyordu. Üstelik hamileydi. Larry de bir şeyler hisseder gibi oldu. Ancak sezgisi kadehini bir yudumda devirmesini engellemedi. Boş kadehi sehpanın üzerine bıraktı. "Hey, siz kızları baş başa bırakıyorum. Benim gidip kazanmam gereken bir nafakam var. Anne, bazı parçalar teslim edeceğim. En fazla bir saat içinde dönerim. Bir sakıncası var mı?"
"Merak etme, git yapman gerekeni yap.
İhtiyacın olursa telefon et yeter." Kulağına bir telefon götürür gibi yaptı. Ardından da baş parmağını kaldırdı. "Tanıştığımıza çok sevindim Carla. Umarım yakında yine görüşür konuşuruz. Belki yemeğe gelirsin."
"Teşekkür ederim."
Kapıdan çıktı, kamyoneti çalıştırdığını, geri vitese taktığını ve uzaklaştığını işittiler.
"Alma iyi bir çocuk," dedi. "En büyükleri hayatta kalan tek çocuğum. Beni Kızılaç'ın yardımıyla bulup buraya getirdi. Erkek kardeşi, kız kardeşi, babası hepsi gitti, savaşta öldüler. Sen neler yaptın Carla?"
"Hayatta kaldım. Ya sen nasılsın?"
Yaşlı kadın gülümsedi.
"Daha yaşlı, saçlarım daha beyaz ama olabileceği kadar iyi."
Carla'nın elini mendille gözlerini silecek kadar bıraktı.
"Seni çok düşündüm Carla."
"Beni hatırladığın için çok mutluyum. Hayatımı kurtaran küçük kızı nasıl unutabilirdim?"
Carla Alma'ya gerçeği söyleyip söylememekte tereddüt etti. "3 gün öncesine kadar seninle ilgili her şeyi unutmuştum. Fakat işleri daha da karmaşık hale getirmemenin daha iyi olacağına karar verdi."
"Seni görmek de harika."
Alma asabice güldü.
Bence bu içkiyi içelim. Seni görmek hayalet görmek gibi. O kadar çok yıl geçti ki, o kadar çok yüz kayboldu ki, Tanrı'ya şükürler olsun seninki kaybolmadı."
Bardağı dudaklarına götürdü. Belli belirsiz bir yudum aldıktan sonra yeniden sehpaya bıraktı.
"Beni nasıl buldun?"
"Bir gazetede seninle yapılan söyleşi çıktı. Oradan oğlunun adresini aldım."
Alma ellerini umarsızlık belirtir gibi açtı.
"Şu söyleşi.
Biliyor musun hiç istememiştim. Ama oğlum gazeteciyi tanıyınca beni ikna etti. Pek fazla bir şey anlatmadımsa da şimdi konuştuğuma memnunum. Hatırlamak insana acı veriyor."
Bardağını indirdi. Gazeteci ülkemizdeki korkunç gaddarlığın dünyaya anlatılmasının önemli olduğunu söylüyordu.
"Fakat bilirsin, o soykırımdan kurtulanların büyük kısmı unutmayı tercih ediyor."
Genç kadının yüzüne baktı. "Rüyalarımda sık sık tanıdıklarımı ve sevdiklerimi görüyorum. Kocamı, oğullarımı, kızımı, dostlarım ve komşularımı, hayatımdan geçen herkesi.
Senin yüzünü de gördüm hem de kaç kere. Hayatta kalıp kalmadığını, hala yaşayıp yaşamadığını düşündüğüm çok oldu. Ve işte şu güzelliğine bak."
Carla'nın elini sıktı.
"Harika görünüyorsun. Amerikan aksanın var. Buraya nasıl geldin? Amerika'ya nasıl geldin? Annen ve babanla mı? Ailenden hayatta kalan var mı?"
"Amerikalı babaannem ve büyük babam beni evlat edindi. Seni son gördüğüm günden beri ailemi görmedim."
Sanki bir düğme çevrilmiş gibi bir anda Alman'ın yüzündeki kıvılcım söndü.
"Oh, çok üzüldüm. Kamptan canlı kurtulan tek kişi olduğumu söylüyorlardı. Ama tabii hiç inanmak istemedim."
"Bunu sana kim söyledi?"
"Benimle konuşan savaş suçları müfettişleri.
Şavik'in o gün tahliye ettiği öteki kadınlarla çocuklara ne olduğunu bulamadıklarını, en kötüsünden endişelendiklerini söylediler. Şimdi en azından senin kurtulduğunu biliyorum.
Alma, seninle konuşmak istememin nedeni de bu. O gün kampta annemle Luca'yı canlı gördüğünü bildiğim tek insan sensin. Larry belleğinin pek iyi olmadığı günler olduğunu anlattı. Ama annemi hatırlıyorsun değil mi?
Evet evet hatırlıyorum, elbette hatırlıyorum.
Ya Luca'yı, erkek kardeşimi?
Alma şaşırmış görünüyordu.
Evet Luca, o tatlı sevimli küçük oğlan.
O gün olanları hayal meyal hatırlıyorum Alma. Travma çok güçlüydü. Neler olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlamama yardım edebilir misin?
Alma suskundu.
Alma, annemin Şavik ve adamları gidene kadar Luca ile hademe odasına saklanmanızı istediğini biliyorum. Daha sonra pencerelerden birinden çıkacak ve cepheye varmaya çalışacaktık.
Alma dilini yutmuş gibi mutlak suskunluğa bürünmüş, ağır bir sessizlik havada asılı kalmıştı.
Ne oldu Alma?
Alma gözlerinde dehşeti andırır bir ifade konuşmamayı sürdürdü.
Alma, Luca'ya ne olduğunu bilmem gerek.
Yaşlı kadının dudakları titredi.
Ben kamptaki o günleri düşünmekten hoşlanmıyorum. Bu beni huzursuz ediyor.
Anlıyorum Alma, ama benim için o kadar önemli ki. Neler hatırladığını anlatabilir misin bana, deneyebilir misin? 25. Kısım.
Kamptan ayrıldıktan sonra Luca'yı hiç görmedin mi?
Hiç. Birbirimizden ayrıldığımız o günden sonra bir daha görmedim.
Zavallı Carla. Hayatta mı yoksa öldü mü bilmiyorum. Ya da annemle babama ne olduğunu.
Alma elini yanağındaki yara izine götürdü.
Sen onları aramadın mı?
Arayanlar oldu ama bir şey elde edemediler. Aradan o kadar zaman geçti ki annemle babamın yaşıyor olması neredeyse imkansız. Ama Luca senin yanındaydı. Binanın top atışına tutulduğunu biliyorum. O kadarını hatırlıyorum. Buna rağmen sen hayatta kaldın. Sen hayatta kalmayı başardıysan Luca'nın da kurtulmuş olabileceğini düşündüm.
Alma'nın yüzünde bir dehşet ifadesi gördü. Sanki açmaktan korktuğu bir kapının önünde duruyormuş gibi.
Ne oldu Alma?
Kadın cevap vermedi.
Alma, söylenmesi gereken bir şey varsa, kötü bir şey de olsa bana söylemek zorundasın. Senin için zor olabileceğini biliyorum ama kampın tahliye edildiği o gün olanları bilmem gerek.
Ben sadece bazen çok berrak hatırlayamıyorum. Hatırlamaya çalışsam da bazı günlerde sanki zihnim unutturmaya çalışıyormuş gibi her şey kapkaranlık oluveriyor.
Zihnini zorlayamaz mısın?
Alma suskundu. Aralarındaki sessizlik ağırlaştı. Carla korkunç boşluğun farkındaydı. O boşluğu doldurmaya çalıştı.
Tahliyeden önceki gün top ve silah seslerinin kampa yaklaştığını hatırlıyor musun?
Evet.
Ne hatırlıyorsun?
Hava bozuyordu, kar yağmaya başlamıştı. Nöbetçiler huzursuzdu. Kendi aralarındaki konuşmaları duyabiliyorduk. Bazıları kaçmak istiyordu, korkuyorlardı.
Neden korkuyorlardı Alma?
Bize karşı işledikleri suçların ortaya çıkmasından. Kadınlardan biri nöbetçilerin kaçmadan önce hepimizi öldüreceklerini duymuş.
Tanık olmaması için değil mi?
Yaşlı kadın başıyla onayladı. Hepimiz paniğe kapıldık. Kendimizin ve çocuklarımızın hayatları için endişeliydik.
Başka Alma, başka ne hatırlıyorsun?
Mila Şavik yatakhaneye geldi ve düşman saldırısı nedeniyle kendi güvenliğimiz için ertesi sabah erkenden tahliye edileceğimizi bildirdi.
Alma bocalıyordu. Carla gitmesinden korkarak konuşmayı canlandırmaya çalıştı.
Durma Alma, lütfen durma.
Ama kimse Şavik'e inanmıyor. Herkes öldürüleceğinden korkuyordu. Nöbetçiler durmadan içiyor ve giderek daha gergin oluyordu.
Gözlerini Carla'ya dikti.
Annen onun için benden seni ve Luca'yı hademe odasına saklamamı istedi. O kargaşada yokluğunuzun göze çarpmayacağını, sonunda kaçabileceğimizi umuyordu.
Lütfen bana hatırladıklarını anlat. Ertesi sabah tahliye sırasında kargaşa oldu. Herkes korku içindeydi ve çocuklar ağlaşıyordu. Şavik ve adamları herkesi binadan çıkarmaya başladı. İşte annen o zaman umudunu yitirdi ve harekete geçmeye karar verdi.
Hatırladıklarının yükü çok ağır veriyormuş gibi gözlerini kısıyordu.
Luca'yı kucağıma verdi ve hepimizi binanın içine itip koridorlardan hademe odasına götürdü. Luca ellerini annesine uzatmış ağlıyordu.
Sen onu sakinleştirmeye çalıştın. Annen senin eline bir şey, sanırım bir defter sıkıştırdı.
Tuttuğu günlük. Evet, o olmalı. Kaybetmemeni söyledi, önemli olduğunu.
Annem neden bizimle gelmedi?
Ortadan kaybolursa Şavik'in hemen farkına varacağından emindi. En azından onu görse o kargaşada senin ve Luka'nın yokluğunu anlamayacaktı.
Bir şimşek çaktı ve Karl'la birden ayrıldıkları sırada annesinin yüzünü, gözlerindeki korku ve umutsuzluk ifadesini hatırladı. Eski paltosunu, bordo hırkasını giymiş, yüzü endişeden kararmıştı. Luka'nın ağlamasını, minik ellerini annesine doğru uzatmasını hatırladı. Anı keskin bir cam parçası gibi yüreğini yaraladı. Gözyaşlarını bastırmaya çalıştı. Şu anda isteyeceği son şey yeniden konuşmaya başlayan Alma'nın önünde yıkılmaktı.
Luka'yı elinden tuttum ve seninle birlikte koridorda, hademe odasına doğru koşturmaya başladık. Hızlı koştuk çünkü içeride dolaşan, binayı tahliyeye çalışan nöbetçileri duyabiliyorduk. Yeni anı kırıntıları belirmeye, Karla'yı devam etmek için zorlamaya başlıyordu.
Şimdi hatırladım ve bütün bu anlattıkların sırasında top sesleri gittikçe yakınlaşıyordu.
Evet, odaya yaklaştığımız sırada koridorun sonunda açık bir pencere gördüm.
Pencerenin ötesinde düşen karları görebiliyordum.
Tamam, dışarısı soğuktu, buz gibiydi. Küçük Luka'nın ateşli olduğunu, daha öteye gidemeyecek kadar hasta olduğunu düşünüyordun.
Alma genç kadının elini sıktı. Onun için biz ikimiz depoda saklanır, sen de tek başına cepheye ulaşmayı başarırsan hayatta kalma ihtimalimizin daha yüksek olacağına karar verdin. Böylelikle yardım getirebilecektin.
İyi, iyi ama nöbetçiler geliyordu.
Evet, yaklaşıyorlardı ve acele etmen gerekiyordu. Luka'ya sarıldın, öptün. Sana onu güvende tutman için yalvarıyor, onu unutmamanı, geri dönmeni istiyordu. Ona söylediğin son şey onun için geri döneceğin oldu, ona söz verdin.
Bir an soluklandı. Sonra yanımızdan ayrıldın. Senin de hıçkırdığını hatırlıyorum. Karla da hatırlıyordu. Luka'nın ona sarılmasını, bırakmak istememesini. Eteğine sarılan korku dolu Luka'nın görüntüsü acıklıydı. Ablasını bırakmamak için direnen, kararlı, minik parmaklarını teker teker zorlamak, ağlamasını aldırmadan kıvırıp kurtulmak zorunda kalmıştı. Luka'nın hıçkırıklarını, korkusunu, paniğini, dehşetini bir daha hissetti. Hepsi içinde yeniden kabarıyordu. Gözlerini yumdu, son birkaç kelimeyi hatırlamak perişan edici bir duyguydu.
''Karla lütfen, Karla lütfen beni bırakma!''
''Senin için döneceğim Luka, söz veriyorum. Karla geri gelecek, sakın korkma.''
Gözlerini açtı, kendini koy verip çökmek istedi. Bu arzuyu insanüstü bir gayretle yendi.
''Sonra, ben gittikten sonra ne oldu?''
''Depo odasının kapısını açtım. İşte asıl o zaman sarsıldım.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Oda doluydu. Oraya gelip saklanmış çocuklarla doluydu.'' Belki de anaları kurtulacaklarını umut edip aynı amaçla oraya saklamıştı. Belki de çocuklar top seslerinden korkmuştu, bilemiyorum. Ama hepsi donmuş gibiydi.
Kaç çocuk?
Sanırım 3, belki de 4. 8-9 yaşlarında bir oğlan, 4-5 yaşlarında bir kız, bir de bir başka küçük oğlan hatırlıyorum. Aralarına sıkışmam ve kapıyı kapatmam gerekiyordu. Çok klostrofobikti.
Bir an düşündü.
Dışarıda kamyonların çalıştırıldığını ve uzaklaştığını duyduk. Çocuklar annelerinin de gittiğini anlayarak daha da huzursuzlandı.
Ya Luka?
Avutulamaz bir haldeydi. Sadece annesini ve seni istiyordu. Sesi o zaman duyduk.
Hangi sesi?
Yaklaşan biri. Koridordan çizme sesleri geliyordu. Korkudan yüreğim ağzıma gelmişti.
Karla ürperdi. Sanki o sesi o da duyuyordu. Alma, işte Luka o sırada gerçekten ağlamaya başladı dedi. Korkuyordu, karanlık depodan çıkmak istiyordu. Karla kasıldı, midesinin kalktığını hissetti. Alma devam etti. Ayak seslerinin yaklaştığını işittim. Sakin olması için Luka'yı zorlamam gerekti. Zavallının ağzını elimle kapatmam, öteki çocuklara ses çıkarmamalarını söylemem.
Alnına düşen bir tutam saçı gergince kenara itti.
Depo duvarında kurşun delikleri vardı. Bazılarından koridor görünüyordu. Dışarı bakınca Şavik'i gördüm. Elinde tabancası vardı. Koridor boyunca kapıları açıyor, içeri bakıyordu. Öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Sanki bizi arıyormuş gibi.
Ne? Ne yaptı?
Top sesleri yeniden başladı. Şavik giderek daha da huzursuzlandı. Havaya ateş etmeye koyuldu. Sanki bizi bulmakta kararlıymış gibi kapıları daha hızlı açmaya girişti. Kudurmuş gibi birkaç kere tavana ateş etti. Tabii silah sesleri çocukları daha da korkuttu. Durakladı. Sonra birden top atışından koridor tavanının bir bölümü uçtu. Ve daha fazla silah sesi duydum. Uzaktan gelen sayısız silah sesi. Şavik'in bizi bulacağını, işimizi bitireceğini düşündüm. Ama bir korkak gibi binanın dışına kaçtı. Sonra uzaklaşan bir aracın sesini işittim. Karla'nın yüzüne baktı. Çocuklara Şavik ve adamlarının gidip gitmediğine bakacağımı ve yerlerinden kımıldamamaları gerektiğini söyledim. Luca hala ağlıyordu, son derece de korkmuştu. Odadan çıkmaya uğraşıyordu. Çocuklardan büyük olanına Luca'ya hakim olmasını söyledim. Koridorda henüz 20 metre gitmemiştim ki arkamdan Luca'nın sesini duydum, sanki kaçmış gibi. Kaçmış mıydı? Bilemiyorum. Bakmak için döndüğümde koridorun öteki ucuna yeni bir top mermisi düştü. Korkunç bir patlama oldu. Her taraf toz ve enkaz altında kaldı. İki gün sonra dağlarda bir yerdeki geçici bir hastanede iç kanamayla uyandım. Hayatta kaldığım için şanslıydım. Peki ya Luca? Hastanede bana bakan bir rahibeye sordum. Farklı kamplardan getirilmiş bir sürü çocuk olduğunu söyledi. Hepsi de hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Beni götürüp bakmama izin vermesi için yalvardım. Yine durakladı. Gördüğüm çocuklardan biri ağır yaralanmış küçük bir oğlandı. Her tarafı sargılar içindeydi. Karla Alman'ın boşluğu doldurmasını sessizce bekledi. Sanırım Luca'ydı. Neden o çocuğun Luca olduğunu sanıyorsun? Aynı yaşta, aynı boydaydı. Hepsi bu kadar mı? Saç rengi aynıydı ve adı söylendiğinde tepki veriyordu. Ancak yarı komadaydı, bilinci yerinde değildi. Hemşire şarapnelden yaralandığını ama kurtulmasını beklediklerini söyledi. Hadem odasında saklanan çocuklardan kimseye bahsetmedin mi? Hemşirelerden birine söyledim. Binayı aramak için birilerini gönderdiler mi? Bilmiyorum. Mutlaka bir kontrol etmişlerdir, değil mi? Kampı ele geçirdiklerinde ettiklerinden eminim. Luca olup olmadığını anlamak için çocuğu bir daha görmedin mi? Hayır, fırsatım olmadı. Neden? O kadar kalabalıktı ki beni gerçek bir hastaneye gönderdiler. Larry'nin kamyonetinin geri geldiğini, motorunun sustuğunu duydu. Birkaç saniye sonra hol kapısının kilidi açıldı. Ayak sesleri duyuldu ve ön odanın kapısı birkaç parmak aralandı. Alma uzanıp Karla'nın elini sıktı. Annen öyle iyi bir kadındı ki onu bir daha görememiş olmana ne kadar üzüldüm bilemezsin. Korkunç günlerdi. Öteki kamplardaki işkence ve tecavüzlerden kurtulanlar bile sonra hiç toparlanamadı. Parmağıyla alnına dokundu. Burası hiç düzelmedi. Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi? Karla Alman'ın yüzüne baktı. Yaşlı kadının gözleri sanki belleğindeki dehşet verici görüntülerle uğraşıyormuş gibi buğulanmıştı. Alma, hastanede gördüğün çocuğun Luca olduğundan kesinlikle emin olman gerek. Sözlerinin yerini bulması için bekledi. Emin olabilir misin Alma? Kesinlikle o olduğundan emin misin? Kadın sanki geçmişine bakıyormuş gibi yeniden transa girmişti. Sessizlik bitmeyeceğe benziyordu. Sonunda gözleri kavuştu. Evet, onun Luca olduğundan eminim. Onu canlı gördüğümden eminim. 26. Kısım. Annemle konuşmanız iyi geçti mi? Larry ellerini iş dolumuna geçirmiş, Carla'yı arabasına kadar refakat ediyordu. Bir şey daha söyledi ama Carla dinlemiyordu. Alman'ın son söyledikleri hala kulaklarında çınlamaktaydı. Evet, onun Luca olduğundan eminim, onu canlı gördüğümden eminim. Göz kamaştırıcı bir umut ışığı yüreği hızlanmıştı. Luca şimdi neredesin? Acaba beni hatırlar mısın? Özür dilerim, seni duyamadım.
Sen ve annem, konuşmanız keyifli miydi?
Evet, teşekkür ederim.
Geri döndüğümde kapı aralıktı. Annemin Luca adlı birinden bahsettiğini işittim.
Benim kardeşim.
Öyle mi? Larry'e duyduklarını anlattı. Öyleyse sen de aileni kaybettin. Bu gerçekten çok zor.
Annenin hayatta olduğunu öğrenince bana yardım edebileceğini ummuştum.
Sana ne anlattı?
Kardeşimi gördüğünü, Luca'nın hayatta olduğunu, bana o kadar umut verdi ki...
Heyecanını dizginlemekte zorlanıyordu. Larry bir an alt dudağını ısırdı.
Annemi konuşturmakla iyi ettin. Birileri savaş konusuna değindiğinde genellikle istiridye gibi kapanır.
Onu anlayabiliyorum.
O konuda konuşsa bile sonraki günlerde pek iyi olmuyor. Bu gece uyuyamayacaktır. Kampla ilgili kabuslar görecektir.
Larry, çok üzgünüm, bağışla beni. Ama onun yardımına çok ihtiyacım vardı.
Nereden bilecektin ki? Kardeşin konusunda ne yapacaksın?
Başlangıç olarak mülteci kurumlarına başvuracağım. Geçmişte büyük babamla babaannem de bu yola başvurmuş ama bir sonuç alamamışlardı. Bakarsın ben daha talihli olurum.
Kardeşin o sırada kaç yaşındaydı?
4.
Larry araba yolunun üzerinde durdu, elini kamyonetinin arka tarafına dayadı ve çenesiyle evi işaret etti. Etnik temizlik başladığında amcamla birlikte burada oturuyordum. Haberleri izler izlemez hemen ailemi aradım ve hepsine oradan derhal kaçmaları için yalvardım. Ama işler kısa zamanda felakete sardı. Sadece annem hayatta kaldı.
Evet, almadı anlattı. Gerçekten üzgünüm.
Kardeşim Dario'nun 14. yaş gününe bir hafta kalmıştı. Annem de kız kardeşimden ayrılmalarından kısa süre sonra onu ve babamı kurşuna dizdiler. Dario yaşına göre uzun boylu bir çocuktu. Onun için onu erkeklerle beraber ayırmışlar. Emilia ancak 18'indeydi. Öldürülmeden önce neler yaşadığını Tanrı bilir. Sesi keder yüklüydü. Akrabalarımızdan onlarcası Srebrenica'da öldü. Karna'nın yüzüne baktı. Biliyor musun, savaştan önce komşularımızla barış içinde yaşardık. Kimse kimseyi rahatsız etmezdi. Dini ya da etnik farklılıkların hiç önemi yoktu. Çocuklar birlikte oyun oynardı, büyükler görüşürdü. Birlikte şarkı söyler, birlikte dans eder, düğünlere ve cenazelere birlikte giderdik. Derin bir soluk alıp verdi. Sonra o aşağılık Milosevic nefreti körükleyerek, korku tellallığı yaparak saati 100 yıllar öncesine getirdi. Arkadaşı arkadaşa, komşuyu komşuya karşı kışkırttı. Tüm bunlar iktidarı kaybetmekten korktuğu içindi. Durakladı, Karla'nın koluna dokundu. Biliyor musun, Ratko Mladic'i Srebrenica'da 8000 erkekle çocuğu katletmekten yargılanırken televizyonda gördüm. Kameraya bakıp sırıtıyor, tek bir sivilin ölümüyle bile suçlanamayacağını söylüyordu. Sonra da mahkeme salonunda bulunan kurban yakınlarına elle gırtlak kesme hareketi yaparak hem ölülere hem de canlılara hakaret ediyor. Larry derin bir nefes verdi. ''Nasıl insanlar çocukları böyle öldürebilir sorarım sana. Umarım o ve onun gibi öteki kasaplar cehennemde yanarlar.'' Araba yolunun sonuna vardılar. Larry durdu, gözleri duyguyla doluydu. ''Nasıl insanlar çocukları böyle öldürebilir?'' ''Karla'nın bulmak istediği insanların cinsinden olanlar.'' Bulmak ve yok etmek istediği. Larry'nin koluna dokundu. Annenle buluşmama izin verdiğin için teşekkürler. Konuştuklarımızdan fazla huzursuz olmamasını umarım. Larry giysisinin koluyla gözlerini sildi. Seninle buraya gelmemin nedeni de buydu zaten.
Efendim,
annem bazen mantıklı görünebilir ama aslında değildir.
Bana zihni oldukça berrakmış gibi geldi.
Çoğu kez öyle görünür ama aslında kafası çok karışık. Larry gözlerini birkaç kez kırpıştırdı, ne diyeceğini bilemiyor gibiydi. Savaş kafasını karmakarışık etti. Bazı şeyleri hayal ediyor, anlıyor musun? Sesler duyuyor, bizim oralarda eski bir deyiş vardır. Rüzgar estiğinde ölüler senin adını fısıldar denir. Daha önce duymuş muydun?
Hayır.
Annemin durumu da aynı. Sadece o rüzgar estiğinde değil, hep böyle.
Ne demek istiyorsun?
Her gece babamla kardeşlerimle konuşmalar uyduruyor. Sanki hala hayattalarmış, yan odadalarmış gibi hayali konuşmalar. Sesler duyuyor, anlatabiliyor muyum? Gerçekten orada evde olduklarına inanıyor. Onu aksine inandırmak mümkün değil. Derin bir soluk aldı, umutsuzca iç geçirdi. Doktorlar onunki gibi ağır bir travmaya maruz kalınınca bunların görülebileceğini, insanın kafasının iyice karışabileceğini söylüyorlar. Demans öncesi de pek yararlı olmuyor tabii.
Demans öncesi mi?
Doktor öyle dedi. İlaçlarını alması gerek çünkü çoğu zaman ilaçlar zihnindeki sesleri durdurabiliyor. Ama ihmal ediyor işte. Sanırım o sesleri duymaktan hoşlanıyor. Bilemiyorum. Belki de onları duyup rahatlıyor.
Olabilir.
Her neyse, eşim de aynı şeyi söylüyor. Annem ipin ucunu kaçırdı. Çoğu zaman neden bahsettiğini bile bilmiyor. Sana hayal ettiği şeyleri anlatıyor ama aslında bunların doğru olduğuna inanıyor.
Ama Luca'yı gördüğünden emin gibiydi.
birçok şeyi gördüğünden emin gibidir. Geçen hafta babamı Walmart'ın donmuş gıdalar reyonunda gördüğünden emindi ve gidip aramamız için ısrar etti. Gözlerini Karla'nınkilerden kaçırmadı. Onun için annem sana ne anlatırsa anlatsın, gerçekten şüpheyle yaklaşman gerekir.
16. Ayrımın sonu. Sayfa 183.